Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın aydınlığında programımızda bendeniz Abdülhalim Eriş ve kıymetli hocam Doçent Doktor Ali Namlı ile siz değerli dinleyenlerimizin tekrar huzurlarınızdayız. Efendim, hatırlayacağınız üzere Mülk suresinden devam ediyorduk. Hatta 12. ayet-i kerimeye kadar gelmiştik. 12. ayet-i kerimenin de üzerinde kısaca mülahazalarda bulunmuştuk. Arzu ederseniz öncelikli olarak geçtiğimiz kısımlardaki ayetlerdeki mana üzere, mefhum üzere kısaca bir hatırlatalım. Ardından inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hocam, öncelikli olarak hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
Elhamdülillah, şükürler olsun.
Allah iyilik sağlıkta daim eylesin.
Amin.
Hocam, Mülk suresini şöyle ilk 12 ayet-i kerime olarak kısaca hatırlayacak olursak, Rabbimiz Teala burada öncelikli olarak mülkiyetin tamamıyla hakimiyetin, mülkiyetin kendisinde olduğunu ve her şeye gücünün yeteceğini ifade ederek ayet-i kerime, birinci ayet-i kerime ile başlıyor. Devamında da hepimiz için çok büyük ibretler tabii barındıran, hanginizin daha ahsen kıvamında, daha güzel, daha hayırlı işler yapacağınızı denemek için ölümü ve hayatı yarattı demiştik ikinci ayet-i kerimede. Bunun ardından devamında yedi kat göğün her birinin birbirleriyle çok ayrı bir uyum, ahenk içerisinde tabaka tabaka yaratılması ve burada herhangi bir şekilde, hiçbir şekilde bir düzensizliğin görülemeyeceğini, hatta burada bir ifade de vardı. Haydi çevir gözünü de bak, bir kusur, bir çatlaklık görebilecek misin? Devamında da bu soru sorulduktan sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak, sonra bir daha bak ve göz aradığı kusuru bulamamanın ezikliği ve bitkinliği içinde sana geri dönecektir ifadeleri yer almıştı. Devamında da yine Rabbimiz Teala yere en yakın gök olan bu göğü kandillerle süslediğini ve buradaki çeşitli hadiselerden bahsedip devamında da Rablerini inkar edenler için bir cehennem azabının mutlak bir şekilde var olduğunu ve buranın gidilecek ne kötü bir yer olduğunu ve orada da tabii hem oranın haleti ruhiyesi hem de oraya atılanların, yani götürülme bile değil, atılma olarak da ayeti kerimelerde geçmişti. Oradaki o uğuldamanın, kaynayan, tabiri caizse bir kazan, neredeyse öfkesinden çatlayacak bir derece de kafirlere karşı öyle bir durumda cehennemin bulunduğu ve bunun gibi durumlar bizde bu şekilde bize tasvir edilmişti. Ve devamında da yine 8, 9, 10. ayeti kerimelerde de yine size bir uyarıcı gelmedi mi diye oraya atılanlara yöneltilen soru. Ardından evet, bize bir uyarıcı geldi fakat biz onu yalanladık. İşte Allah'ın bir şey indirdiği falan yok, siz ancak büyük bir sapkınlık ve şaşkınlık içindesiniz dedik ifadeleri yer almıştı kendilerine gelen uyarıcılara, elçilere rağmen. Ve burada da tabii yine çıkarmamız gereken çok farklı ibretler neticesinde de oraya atılanların günahlarını artık itiraf edecekleri belirtilmişti. Son olarak da 12. ayet-i kerimede buna karşılık duyu ve idrak sınırlarının ötesinde bulunan Rablerine karşı kalpleri saygı ve ürpertiyle dolu olanlara gelince onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır demiştik ve burada kalmıştık. Hocam, buradan devam edebiliriz. Buyurun.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Evet, bu ayet-i kerime önceki azap ile tehdit edilenlere mukabil olarak Allah'tan korkanlara hazırlanan mükafattan bahsediyor, aftan bahsediyor. Tabii ayet-i kerimede dikkat çekilmesi gereken hususlardan birisi yahşevne rabbehum bil gayb. Daha görmeden Rablerinden korkanlara ifadesindeki burada Rablerinden korkmak, Allah'ın azabından korkmak olarak da tefsir edilmiştir. Tabii Allah'ın azabı esas itibariyle ahirette olan, işte kıyamette, ölüm ve ölümden sonrasında olan azaptır. Gerçek manadaki azap budur. Bu azabın gayb olması, yani şu anda bizim gözlerimizle, dünya gözümüzle onu göremememiz bize göre gayip olması bakımındandır. Dolayısıyla mümin Allah'ın azabına iman ediyor. Ama şu anda bizim gözümüzle görebileceğimiz, duyu organlarımızla hissedeceğimiz bir durumda değil. Dolayısıyla iman zaten gaybe olur. İman gaybe olur. Görünen şey hakkında olmaz. Onun için burada imanın ehemmiyetine de bir işaret var. Gaybe imanın faziletine de bir işaret var. İşte bir diğer tefsire göre ise Allah'ın azabını ve ahiret ahkamını görmemiş olarak Rablerinden korkanlara gelince şeklinde de birlikte, yani hem ahiret azabı hem de onu görmemek olduğu halde Rablerinden korkan, ondan çekinenler manasına tefsir edilmiştir. Bir diğer tefsir de insanların gözlerinden uzak bir şekilde, buradaki gayb insanların görmediği şekilde, insanların bilmediği şekilde korkanlar manasına da tefsir edilmiştir. Tabii insanlardan uzak olmaları, münafıklar gibi davranmamaları demektir müminlerin. Münafıklar nasıl davranıyorlardı? Müminleri gördükleri zaman iman ettik diyorlardı. Bakara suresinin 14. ayet-i kerimesinde de geçtiği üzere ve izâ lekullezîne âmenû kâlû âmennâ. Münafıklar iman edenleri görünce biz de iman ettik diyorlardı. Ve izâ halev ilâ şeyatînihim, kendi şeytanlarıyla, kendileri gibi şeytanlarla, yani münafıklarla ya da kendi şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise kâlû innâ mâkum, biz sizinle beraberiz. İnnemâ nahnu müstehziûn, biz onlarla, müminlerle alay ediyoruz, iman ettik diyerek alay ediyoruz diyorlardı. Dolayısıyla bunların tam tersi bir durumdur. Müminlerin Allah'tan korkması, iman etmesi. Yani insanları gördüklerinde değil, insanlara göre değil, ister görsünler ister görmesinler. İnsanlarla imanlarını dil ile ikrar etseler de, kendileriyle baş başa kalsalar da, yine de imanları her iki durumda da değişmez müminlerin. Bu manaya da tefsir edilmiştir. يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ. Bir diğer tefsir de kendilerine gizli olan şeyleriyle, yani kalpleriyle Allah'tan korkarlar. İnsanın iç alemi kapalıdır, gizlidir. Bizim kalbimizde, gönlümüzde ne olduğunu başkaları bilmez. İnsan bazen iç alemini, dolayısıyla burada kastedilen kalpleriyle, iç alemleriyle korkarlar şeklinde de tefsir edilmiştir. Tabii bir rivayete göre Hazreti Ebubekir radıyallahu an bazen demek ki bu Allah korkusu çok fazla olursa dışa da bazı şeyler yansıyabilir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın ağzından insanların ciğer kokusu aldığına dair bazı rivayetler var. Yani o kadar Allah korkusu fazla ki bu ağzından bile hissedilecek duruma gelmiş. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken göğsünden içinde su kaynayan bir tencere gibi bazı sesler geldiği de rivayet ediliyor. Demek ki insanın iç alemi bazen böyle dışına da aksedebilir. Bu örneklerden gördüğümüz gibi, ama genellikle insanların kalbi, gönlü kendisiyle Allah arasındadır. Onu dışarıdan bilinmez. Dolayısıyla bil gaybi muhtelif manalar verilmiştir. Ya da bir başka belki mana, Rablerini gözleriyle görmedikleri halde yine ondan korkarlar. İşte bu şekilde korkanlara mağfira, lehum mağfira, onlar için bağışlanma vardır. Ve ecrun kebir, ve büyük ecir, büyük mükafat vardır. Tabi bağışlanma dediğimiz zaman en başta yapılan hatalar, günahlar hatıra geliyor. Tabi burada ayrıca Allah hem onları bağışlayacağını hem de mükafat vereceğini beyan buyuruyor. Allah'ın bu kendisinden korkanlara dünyada bil gaybi, gayb ile onu görmeden, azabını görmeden ya da diğer saydığımız tefsir vecihlerini de düşünerek dünyada bu şekilde Allah'ı görmeden, onun azabını görmeden korkanlara Allah onların hatalarını, kusurlarını affedecek. İnsanoğlunun muhakkak hataları, kusurları olur. Sadece affetmekle de kalmayacak ve ecrun kebir, ve büyük bir ecir, mükafat onlara vereceğini Cenab-ı Hak ifade ediyor. Neden bu büyük bir mükafattır? Çünkü ahiretin mükafatı dünya mükafatına benzemez. Dünya fanidir. Dünyanın hepsi bir insanın bile olsa bunun bir kıymeti yok. Onun için ahirette cennetten bir karış yer dünyanın tamamından daha kıymetlidir. Çünkü dünya fanidir. Hepsi bir insanın bile olsa neticede dünya son bulacak. İnsanın ömrü son bulacak. Ve ahiret nimetleri de insana dünya nimetlerini unutturacak kadar büyük nimetlerdir. Dünya nimetlerinin hem nimettir ama bir yandan da külfeti vardır. Yediğimiz, içtiğimiz, faydalandığımız nimetlerin aynı zamanda arkasından bir takım sıkıntılar da gelebilir. Ama cennet nimetleri, ahiret nimetleri halis, saf nimetlerdir. Bununla ilgili de pek çok efendim şeyler vardır, malum hadis-i şerifler var. Mesela Peygamberimiz efendim bir hadislerinde işte dünya diyor müminin zindanı, kafirin cenneti. Çünkü ahireti gördüğü zaman mümin dünyada ne kadar çok nimetler içinde olursa olsun, dünya nimetleri ne kadar büyük, ne kadar çok olursa olsun, ahiret, cennet nimetlerinin yanında insana cehennem gibi gözükecek. Tam tersine cehennemlik bir kimse dünyada ne kadar çok dert, sıkıntı, en büyük sıkıntılar başına gelmiş olsa, cehennemin yanında dünya ona cennet gibi gözükecek. Ya dolayısıyla büyük ecir Allah Teala'dan da olunca tabii, bunu vaat eden Cenab-ı Hak olunca, bunun kadri, kıymeti, keyfiyeti daha da ziyadeleşmiş oluyor. İşte yine bazıları demişler ki müfessirler, burada bahsedilen büyük mükafat kişinin şiddet ve kötülüklerden emin olması, yani korkanların korktukları şeyden emin olması, güvende olması demek. Yine Mesruk diye ilk dönem müfessirlerinden bir zat bu. Diyor ki korku ümitten önce gelir. Ayet-i kerimede de efendim Cenab-ı Hak cenneti cehennemi yarattığını bildiriyor ama cennete gidenler mutlaka bir cehennemi görüp geçeceklerdir. Ayet-i kerimede Meryem suresinin 71. ayet-i kerimesinde Estaizu billah ve im minkum illa variduha. Sizin her biriniz mutlaka o cehenneme uğrayacaksınız. Oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur buyuruluyor. Aynı şekilde demek ki korku önce geliyor. Onun için ayet-i kerimede de burada dikkat edersek önce cehennemliklerin durumu, sonra cennetliklerin durumu anlatılmış. Fudail bin İyaz Kuddisesi Ruh'tan da şöyle bir menkıbe naklediliyor. O şöyle demiş: sana Allah'tan korkmuyor musun diye sorduklarında sus. Çünkü hayır dersen, yani ben Allah'tan korkmam gibi bir mana çıkmış olur, bu büyük bir günah olur. Evet diyecek olursan, yani senin gibi birisi diyor, yani Allah'tan korkan bir insan senin gibi olmaz. Onun için evet desen de uygun bir cevap olmaz, hayır desen de uygun bir cevap olmaz. Allah'tan korkuyor musun derlerse sus diye tavsiye ediyor. Özellikle hayır demek hiç uygun olmaz. Yani bu korkmuyorum manasına gelir. Allah Teala diyor Fudail bin İyaz Hazretleri, görmez misin ki İbrahim Aleyhisselam'ı kendisine dost edindiği zaman onun kalbine bir korku verdi. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın kalbi çarpmaya başladı. O kadar çarptı ki havada kanat çırpan kuşun kanat sesinin duyulması gibi kalp çırpıntıları duyulmaya başlandı. Onun için tabii Allah'tan elbette Allah korkusu da önemli. Yani insanda bu da olacak. Yani korku da olacak, ümit de olacak elbette. Bu da önemli. Yine ona sormuşlar Fudayl bin İyaz Hazretlerine, sen bu Allah korkusuna nasıl ulaştın, bu dereceye? Nasıl ulaştın Allah korkusunda bu mertebeye diye sorduklarında, günahların azlığı ile demiş. Demek ki insanın günahları arttıkça, ki her bir günah Allah'tan adeta korkmamak anlamına gelir. Bu arttıkça, ziyadeleştikçe demek ki insanın kalbi sertleşiyor, katılaşıyor. Allah korkusunun insanda yer edebilmesi için günahları asgariye indirmeye gayret etmek, günahlardan uzak durmak gerekiyor. Tabii korkunun, Allah korkusunun bir takım sebeplerinden bahsedilebilir. Bunların başında kalbi selim, aklı selim gelir. Çünkü yine bir başka bir menkıbe var. Seri Sekati Hazretlerinden nakledilen. Bir gün vaazında diyor ki, çok güçlü bir zata karşı isyan eden zayıfa hayret edilir. Çok güçlü olana karşı isyan eden, ondan korkmayana hayret edilir diye söylüyor. Meclisinde de bir delikanlı bundan çok etkilenmiş. Bir gün sonra geliyor, diyor ki sen bu sözünle ne demek istedin? Diyor ki Seri Sakati Hazretleri, işte Allah Teala mutlak güç, kudret ona aittir. El-Kavi, Esma-i Hüsna'dan da birisi. En güçlü olan Allah'tır. İnsan ise çok zayıf bir varlıktır. Ve hulikal insanu daifa. Bu kadar zayıf olduğu halde insanoğlu Allah Teala'ya karşı bir de ona karşı gelirse, isyan ederse, ya buna şaşılmayıp da neye şaşılacak diye söyleyince tabii delikanlı çok etkileniyor. Kendisini Allah yoluna adıyor, ibadete adıyor. Öyle bir menkıbe de var. Dolayısıyla demek ki birincisi, Allah'tan korkmanın sebeplerinden birincisi akli selim sahibi, kalbi selim sahibi olmak. Tabii insan işte bunun da neticesi nedir? Günahlardan mümkün olduğu kadar uzak durmak. Bu da onu gerektirir. Tabii günahlardan uzak durmak her ne kadar korkunun bir neticesi ise de insanın kalbi hassaslaştıkça efendim günahları terk etmek suretiyle mertebe ve derece kat eder. Günahlardan uzaklaşır. Kalp mesafe kat ettikçe de insan dediğimiz gibi Allah korkusu artar. Bunlar birbiriyle irtibatlı, birbiriyle alakalı. Ama kalbi katılaşan, günahları işledikçe sanki bir hesap yokmuş gibi, Allah Teala kendisini görmüyormuş gibi, bunu kendisini yasaklamamış gibi, haramı, günahı böyle rahat bir şekilde işlemeye devam ederse kalpte katılaşır, hantallaşır ve netice itibariyle de o kimsede bir Allah korkusu kalmaz. Çünkü bu insanın aklı da zayıftır. Aklı selim sahibi de değildir. İşte manevi olarak kalbi de zayıftır. Netice itibariyle bu şekilde Allah korusun, kalp katılaşınca da iş daha kötü bir duruma gidebilir. Mursevi Hazretleri şöyle bir benzetme yapıyor. Yani insanın iç alemini bir eve benzetiyor. İşte akıl koca gibi olmalı. Efendim nefis kadına benzer. İnsanın bedeni de işte bir hane gibidir, bir ev gibidir. İnsanın aklı nefsine galip olduğunda nefis vücudun maslahatlarıyla meşgul olur. Tıpkı kocasına itaat eden, kocasıyla uyumlu geçinen kadının ev işleriyle meşgul olduğu gibi, kocasına yardımcı olduğu gibi. Böylece yani eğer böyle olursa hem akıl hem nefis hem de evin işleri düzgün gider. Fakat nefis akla galip gelecek olursa, nefsin kötü arzu ve istekleri hakim olursa, o zaman kocasını dinlemeyen, serkeşlik yapan, yanlış yerlere, yollara sapan bir kadının durumuna benzer bu durum. Netice itibariyle de o evin düzeni bozulur filan diye böyle bir benzetmeyle bu meseleyi anlatmış. Dolayısıyla insan aklı selim sahibi olmak lazım gelir. İmanı olan bir insan Allah'tan korkmak, ona göre işin akıbetini görüp ona göre hareket etmek lazım gelir.
Evet hocam, sizin de ifade ettiğiniz gibi hakikaten ayet-i kerimede geçen ifadelere baktığımızda tekrar Rablerine karşı kalpleri saygı ve ürpertiyle dolu olanlar diye geçiyor. Burada aslında Allah'a karşı, Rabbimize karşı derin bir saygı, aynı zamanda ürperme ve korku esası. Bunların üzerine aslında tabii korku ve ümit birlikte, fakat bir saygımız ve derin bir saygı, derin bir ürperti, derin bir korku. Burada Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ın şöyle bir benzetmesi var. Mümini tabiri caizse müminle Rabbi arasındaki ilişkiyi hastasıyla doktoru, hatta yanında doktoru olan hastasına benzetiyor. Şöyle ki mümin doktoru yanında olan bir hastaya benzer. Doktoru onun lehinde ya da aleyhinde olan şeyleri bilir. Yani ona yarayan ve ona yaramayan şeyleri bilir. Hasta kendine zararlı bir şeyi isterse doktoru ona engel olur ve yersen ölürsün der. Müminin hali de bunun gibidir. O birçok şeyi arzular, fakat inandığı ve hep yanında olduğunu hissettiği, kendisine karşı derin bir saygı ve ürperti duyduğu Allah Teala onu bu yanlış arzulardan engeller. Ta ölünceye kadar bu durum böyle devam eder. Sonunda da cennete gider. Hakikaten durum biraz da bundan ibaret. Biz yanımızda her an bize şah damarımızdan daha yakın olan Allah'ımızı, Rabbimizi unuttuğumuz zaman, yanımızda olduğunu hissetmediğimizde, hissedemediğimizde ya da bunun Allah muhafaza gafletinde olduğumuz anlarda zaten dediğiniz gibi sizin de hakikaten Bursevi Hazretleri'nin de örneğinde olduğu gibi işler daha farklı bir hale giriyor ve gitmesi gerektiği gibi gitmiyor. Rayında olmuyor. Rayından çıkmış oluyor. O düzen, o işleyiş daha farklı oluyor. Allah muhafaza fıtrata da bir taraftan muhalif olmuş olunuyor. Muhalefet edilmiş oluyor. Burada bu bölümü arzu ederseniz merhum Mehmet Akif'ten bir beyitle sonlandıralım. Hazret şöyle buyuruyor. Ne irfandır veren ahlaka ulviyet, ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır.
Eyvallah.
İnşallah şimdi de kaldığımız yerden 13. ayet-i kerimeden devam ediyoruz. Estaizu billah, bismillah. Ve esirru gavlekum evicheru bih, innehu alimun bizatis sudur. Söylemek istediğinizi ister içinizde gizleyin, İster açığa vurun, hiç fark etmez. Çünkü o, göğüslerde saklanan en gizli düşünceleri bile tam olarak bilir. Buyurun hocam.
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Tabii önceki ayetle de irtibatlı, alakalı bu. Cenab-ı Hak önceki ayeti kerimede Allah'tan korkanlara gayb, yani görmedikleri halde ya da azabını görmedikleri halde Allah'tan korkanlara bir mağfiret ve büyük bir ecir, mükafat olduğunu haber veriyordu. Burada da özellikle insan sözünü ister açıktan söylesin, ister gizli söylesin, bunun Allah Teala açısından fark etmeyeceğini, çünkü Allah'ın kalplerin içinde olan şeyleri hakkıyla bildiği ifade ediliyor. Tabi bu genel manasından önce ayetin hususi manasını bilmek için sebebi nüzulü ile ilgili bir takım bilgileri aktaralım. Bu ayet-i kerime İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayete göre müşrikler hakkında nazil olmuştur. Müşrikler tabii kendi aralarında bir takım şeyler konuşuyorlardı. Peygamberimiz aleyhine, Müslümanlar aleyhine. Allah Teala Peygamber Efendimiz'e onların konuştukları şeyleri haber veriyordu. Bunun üzerine müşriklerden birisi diğerine dedi ki, sözümüzü gizli söyleyelim, fısıldayarak söyleyelim ki Muhammed'in Rabbi duyup da söylediğimizi ona haber vermesin. Tabii bir müşrik aklıyla cahilane bir söz bu. Fısıldayarak konuştuklarında sanki haşa Allah duymayacak gibi bir batıl inanış bu. İşte bunun üzerine bu ayet-i kerime nazil oldu. İster sözünüzü gizliden söyleyin, ister açığa vurun, açıktan söyleyin. Sadece fısıldayarak gizli söylemek bir tarafa, innehu alimun bizatis sudur, Allah kalplerin içindekileri de gönüllerde olanları da bilir, bu ayet-i kerime nazil oldu. Tabii bu dediğimiz gibi bu hususi manasız, sebebin üzülü bu, ama elbette hüküm umumidir. Sadece müşriklere ait değil, Allah Teala'nın bu ayeti hükmü herkese her zaman geçerli bir hükümdür. Tabii burada lafızlara baktığımız zaman esirru kavlekum evicharu, hem gizleyin hem açığa vurun, ikisi de emir sigasında gelmiş. Buradaki emir aşikardır ki, açıktır ki, bir mükellefiyet bildirme manasına değil, tehdit manası var burada. Bir bakıma müşrikleri düşündüğümüz zaman buradaki emir tehdit ifade etmektedir. Yoksa illa bunu yapın manasına değildir. Ayet-i kerimede yine dikkat çeken bir başka husus, sözün gizlenmesinin açığa vurulmasından önce zikredildiğini görüyoruz. Tabii bunun birkaç tefsiri, izahı olabilir. Birincisi, müşrikleri küçük düşürmek. İlk bakışta kaçındıkları, uzak durdukları şeyin Allah Teala için geçerli olmadığını bildirmek. Allah'ın ilminin bütün her şeyi kuşattığını, gizli, açık, insan için gayb, şehadet, ne varsa hepsinin Allah açısından aynı olduğunu bildirmek içindir. Tabii bu böyle olduğu halde sanki onların gizlediklerini bilmesi, açığa vurduklarını bilmesinden daha öncelikli gibi anlaşılabilir. Halbuki Allah Teala için gizli, aşikar arasında hiçbir fark yoktur. Allah Teala'nın mahlukata dair bilgisi, onların şekilleri, suretleri veya işte sesli, sessiz olmalarıyla alakalı değildir. Allah Teala her şeyi kendi başına bilir, gizli, aşikar diye bir şey Allah Teala için söz konusu değildir. Yani Allah her şeyi bilir. Ya da şöyle anlaşılabilir, burada bir başka husus, gizlilik mertebesinin, sır mertebesinin açığa çıkma, açığa vurma mertebesinden öncelikli olması bakımından da böyle bir sıra takip edilmiş olabilir. Açığa vurulan şey efendim başlangıçta gizlidir. Her şey önce gizlidir, sonra aşikardır. Aynı şekilde zulmet de nurdan öncedir. Önce karanlık ve ceale zulümat ve nur ayette de öyle geçiyor. Önce zulmet sonra aydınlık vardır. Önce cehalet sonra ilim vardır. Önce kapalılık sonra açıklık vardır. Ayet-i kerimede genel olarak bu hususa da riayet edilmiş olabilir şeklinde de tefsir edilmektedir. İşte esas itibariyle sözü gizli söylemek, aşikar söylemek bir tarafa, Allah insanların içlerinde gizlediklerini, kalplerinde sakladıklarını, kalplerinde duran sırlarını bile çok iyi bilir. Bu şeyler, yani bir zati sudur kelimesinin kullanılması, adeta bu kalplerde bulunan, kalplerde gizli olan şeyler oradan hiç ayrılmayacak şekilde gizli bile olsa, kalp efendim Allah Teala bunu bilir manasındadır. Kalbe yapışık bile olsa, hiç kalpten çıkarılmasa bile bunu bilecek durumdadır gibi bir anlamda çıkıyor bu ifadelerden. Tabii zatus sudurun, sudur sadır, göğüs demek, sudur onun çoğulu. Yine bu zatus sudur ifadesiyle insanın göğüs kafesleri içinde bulunan esas itibariyle kalbin kastedilmiş olmasının da mümkün olduğunu söylüyor müfessirler. Ya buna göre ayetin manası, yani göğüslerde olanı, göğüslerin içindekinden maksat, kalpleri ve kalplerin durumunu bilir. Kalbin sırlarından, kalpte gizli olan şeylerden hiçbir şey ona, Allah'a gizli kalmaz demektir. Kâşani diye bir zat var, Abdülrezzak Kâşani. Tevilat diye bir tasavvufi tefsiri var. Bu ifadeyi şöyle izah etmiş, tefsir etmiş. Allah diyor kalplerde olanı bilir. Çünkü kalplerde olan gizlilikler bizatihi Allah Teala'nın ilminde dahildir. Şu halde kalpleri yaratan, efendim sırların aynası olarak kalpleri yoktan var eden, kalbi yaratan Cenab-ı Hak elbette bu kalplerde olanı çok iyi bilir. Bu kalplerin gizliliklerini onu yaratan nasıl olur da bilmez diye ifade ediyor. Ki başka bir ayet-i kerimede de ef'ide, Allah'ın yarattığı şeylerden elbette her şeyi Cenab-ı Hak yarattı ama hususi olarak da işte göz, kulak vesaire, ama ef'ide, size gönüller de yarattı, kalpler de yarattı diye özel olarak zikrediliyor. Dolayısıyla kalbi yaratan da Cenab-ı Hak olduğuna göre onun özelliklerini, hususiyetini elbette en iyi bilecek, en iyi bilen de odur. İnsanın kalbinde mevcut olup insanı bazı şeyleri yapmaya teşvik eden duygular, düşünceler, efendim kalpte meydana gelen bütün geçen her türlü havatır buna dahildir. Aslında fiiller öncelikle kalpte başlar. Yani insan önce kalbinde bir şeye niyetlenir. Bu niyet azim haline gelir, karar haline gelir ve fiiliyata dökülmüş olur. Onun için Allah Teala daha sizin yapacağınızı, yapmayı düşündüklerinizi fiil haline bile gelmeden, daha kalbinizdeyken bilir manasındadır. 14. ayet-i kerimede de bir bakıma işte bunun devamı gibi. Değil mi? Ne
evet,
buyuruyor?
Hocam estaizu billah, bismillah. Ela ya'lemu men halak ve huvel latiful habir. Yani ayet-i kerimenin başında da hemen baş tarafında, yaratan yarattığını bilmez olur mu hiç? Ela ya'lemu men halak. İlmi her şeyin üstünde bütün inceliklerine kadar nüfuz eden ve her şeyden hakkıyla haberdar olan yalnız odur.
Evet, işte bir bakıma bu Allah Teala'nın her şeyi bilmesinin, işte kalplerde, gönüllerde geçenlere, olanlara varıncaya kadar bilmesinin sebebi, hikmeti bir bakıma ifade ediliyor. Yaratan hiç bilmez mi? Ya bu kalbi, bu insanı yaratan, maddi manevi bütün mevcudatı yaratan o olduğuna göre elbette en iyi bilecek olan yaratandır. Her şeyi hikmetine uygun olarak yoktan var eden, bütün özelliklerini, meziyetlerini veren elbette her şeyi bütün ayrıntılarıyla bilir. Buradaki soru da istifhamı inkari deniyor buna Arapçada. Yani cevabı belli olan bir sorudur veya aksi düşünülemeyecek bir sorudur. Elbette yaratan bilir şeklinde bu sorunun cevabı bu şekildedir, bellidir zaten. Allah Teala'nın ilmi her şeyi kuşattığına göre elbette kalpleri de bilir. Bunu bu şekilde işte önceki ayette geçtiği üzere Allah'ın bir takım şeyleri bilmeyeceği gibi yanlış itikada sapanlara bir cevap mahiyetindedir aynı zamanda. Yine bir başka hususta el-latif el-habir. Çünkü Allah hem latiftir hem habirdir. Latif kelimesinin el-latif Esma-i Hüsna'dan da birisi aynı zamanda en ince işleri görüp bilen demektir. Her şeyi en ince ayrıntısına varıncaya kadar bilen manasına da geliyor. Latif, lütufkar manasına geldiği gibi her şeyi bütün inceliklerine kadar bilen manasına da gelir. Allah Teala o kadar latiftir ki hani çok meşhur bir sözdür. Karanlık bir gecede siyah bir kayanın üzerindeki siyah karıncanın ayak izlerini bile bilir, görür gibi böyle ifadeler vardır. Elbette bu derece maddi olan gizlilikleri de manevi olarak gizlilikleri de eşyanın maddi manevi bütün iç yüzünü de bilir demektir. Allah Teala demek ki yarattığı varlıkların iç yüzünü, ister iç yüzü olsun, ister dışa vuran yüzü olsun, ister görünen ister görünmeyen yönü olsun, hepsini kuşatmıştır, hepsini hakkıyla bilir. Tabii Allah Teala'dan hiçbir şeyin gizli kalmasına imkan yoktur. Tabii bir de latif kelimesinden sonra el-habir kelimesi geliyor. Netice itibariyle o da her şeyden haberdar olan, her şeyi bilen manasına geliyor. Bir bakıma burada bir tekrar var mı yok mu gibi bir şey hatıra gelebilir. Yani el-latif denilse zaten anlaşılıyor. Bir de el-habirin tekrar burada zikredilmesi ne manaya gelir diye bir soru sorulabilir. İmam Gazali rahimehullah diyor ki el-latif ismine maslahatları en ince ayrıntısına varıncaya kadar kapalı noktalarından en hassas kısımlarına kadar her şeyi bilen kimse hakkında bu isim layıktır. Allah Teala hakkında layıktır. Bunu bilen kişi sonra o maslahatı herhangi bir katılığa meydan vermeksizin rıfkla, yumuşaklıkla bundan faydalanacak kimseye ulaştırır. El-Latif isminde böyle bir mana da var. Herhangi bir fiil yani yumuşaklıkla idrakte de lütuf ile bir araya gelerek meydana gelirse o el-latif olan birisinin fiili olmuş olur. İşte bu söylediğimiz ilimde ve fiilde en mükemmel biçiminde ancak Cenab-ı Hak hakkında düşünülebilir. El-habir ise bir takım gizliliklerin kendisine gizli kalmadığı kimse manasındadır. İster mülkünde, melekûntunda yani maddi manevi bütün alemde hiçbir zerre, hiçbir hareket, hiçbir sükun Allah Teala'dan gizli kalmaz. Allah Teala her şeyden haberdardır. El-Habir'in bir manası da El-Alim ismi gibi her şeyi bilen demektir. Aslında ilim batıni olarak gizli kalmış noktalara izafe edildiği halde eğer efendim bir ilim çok gizliliklere de herkesin bilmediği şeylere de ulaşan bir ilme hibra veya hubra diyor Araplar. El-Habir de demek ki işin gizliliklerine kadar bilen, haberdar olan manasındadır. Netice itibariyle dolayısıyla El-Latif isminde bir takım incelikler var. El-Habir isminde de bir takım incelikler var. Onun için burada bir tekrar söz konusu değil elbette. Tabii şöyle bir hikaye var, nakletmiş Bursevi Hazretleri Ruhul Beyan'da. İbrahim Havvas diye bir zat var. Bir kimse, biz diyor bir grup fakir insandık. İhtiyaç içine düştük. Aç kaldık. İşte İbrahim Havvas'a gittik. Bu fakir zat diyor ki ben kendi kendime acaba bu zat benim ve bu fakirlerin hallerini bilebilir mi? Yani bizim aç olduğumuzu, muhtaç olduğumuzu bilebilir mi diye böyle de içimden geçirerek huzuruna vardık. Bana dedi ki diyor, bana gelmene sebep olan ihtiyacını Allah Teala bilmiyor mu? Elbette biliyor. Sen ihtiyacını ona arz etsene dedi. Arkasından sustu diyor ve şeyhin huzurundan geri döndük. Geri döndüğümüzde baktık ki diyor Cenab-ı Hak bir takım şeyler ihsan etmiş. Dolayısıyla bu kıssadan şöyle bir husus da çıkıyor. Yani bazı insanlar, bazı dervişler ve işte hep bir salih zatın, bir evliyaullah'tan bir zatın böyle kerametler göstermelerini beklerler. İnsanın aslında içimizi dışımızı Cenab-ı Hak her zaman biliyor. Ya başka bir insana böyle bir tasarruf, keramet verilmiş, o bunu bilmiş veya bilmemiş, bu tür şeylerin çok fazla peşinde olmamak gerekir. İşte İbrahim Havvas Hazretleri de demek ki bu zatı biraz da bir bakıma azarlamış oluyor. Yani senin içindekileri Allah bilmiyor mu zaten? Elbette biliyor. Tekrar bir başkası bilse veya bilmese buna insanın takılmaması gerektiğine bir bakıma işaret etmiş oluyor. Tabii o zaman demek ki bir insan bu mertebeye erdiği zaman, yani Allah Teala'nın kendisini gördüğünü, bildiğini, gizlisini, aşikarını, kalbinde, gönlünde geçeni, her şeyi bildiğini idrak, şuur haline getirdiği bir mertebeye ulaştığı zaman demek ki artık onun sadece Allah'tan istemesi, ondan talep etmesi gerekiyor. İsteğini ona arz etmesi, ondan yardım talep etmesi gerekiyor. Tabii Allah Teala aynı zamanda latiftir, lütufkardır kullarına. Bütün incelikleri bilir. Onların ihtiyaç duydukları şeyleri kolaylıkla nasip eder. Cenab-ı Hakk'ın lütfu çok. Yani bir ekmek bile, yani Allah'ın lütfu ne kadar çok. İnsan bir ekmeği bile düşünse, efendim o ekmek sofrasına gelinceye kadar, o ekmekte nice kimselerin, nice insanların, güneşin, ayın, yağmurun, kimlerin şeyi var yani, insanın o önündeki nimetin kadrini, kıymetini bilmek, Allah'ın lütfunu bilmek bakımından çok önemli hakikaten. Yani şöyle bir düşünecek olsak, ya birisi ne yapıyor? O tohumu toprağa ekiyor, tarlayı sürüyor. Efendim işte onu gerekiyorsa gübre veriyor. İşte efendim zamanı geldiği zaman hasat ediyor. Harmanda dövüyor. İşte efendim değirmende öğütülüyor. İşte bir başkası o öğütülen unu alıp hamur yapıyor. Bir insan o hamuru pişiriyor. İşte o alın teriyle ekmek haline getiriyor. Bir başkası getiriyor, işte servis ediyor. Efendim oradan birisi alıyor vesaire. Ya yani dolayısıyla ya bir ekmeğin üzerinde bile, yani önümüzde gelen bir ekmek bile birçok insanın emeğiyle, Allah'ın birçok insanı, güneşi, ayı, yağmuru, bulutu, neyse onlar da dahil olmak üzere o iş için amade etmiş, önümüze öyle gelmiş. Yani eğer böyle bakarsa insan Allah'ın kuluna ne kadar lütufkar olduğunu, onun ihtiyaçlarını kolay bir şekilde görmesi için nicelerini, o nimetleri, nail olduğu nimetleri hazır hale getirmek için Cenab-ı Hakk'ın vazifelendirdiğini, sevk ettiğini görmüş olur. Onun için yani nimetlerin kıymetini de bilmek lazım. Cenab-ı Hakk'ın latif olduğunu, lütufkar olduğunu anlayabilmek için. Aynı şekilde kalplere işte vurgu var ayet-i kerimede. Alimun bi zati sudur. Allah Teala insana bir de kalp vermiş. Kalp de ne içindir? Kalpten maksat nedir? Tabii her şeyin bir kabı, bir muhafazası olduğu için, her varlığın bir yaratılış hikmeti olduğu için insanın kalbinin de bir yaratılış hikmeti vardır. İnsanın esas itibariyle kalbinin manen yaratılış amacı, gayesi nedir? Allah'ı bilip tanımak ve Allah'a muhabbettir. Kalbin esas yaratılış gayesi marifetullah ve muhabbetullah'tır. Kalp bu maksat için yaratılmıştır. Onun için insan kalbini, tabii buradaki kalpten maksat manevi kalbi biz kastediyoruz. Gerçi Peygamberimiz bir hadislerinde cesette diyor bir et parçası var. Belki bu manevi kalbin maddi kalple de bizim bilemediğimiz şekilde muhakkak irtibatı var ama demek ki manevi olarak esas mesele Allah kulun kalbini çok iyi bildiğine göre boş düşüncelerden, fikirlerden, başkalarıyla meşgul etmekten, masiva ile doldurmaktan, lüzumsuz şeylerle doldurmaktan uzak durması kalbini nazargah-ı ilahidir. Bir hadis-i şerifte de geçtiği üzere Allah insanların kalplerine bakar. Onun için Allah'ın nazar ettiği yer olan kalpleri temiz tutmak, adeta berrak bir ayna haline getirmek gerekir ki Cenab-ı Hak oraya nazar ettiğinde, kulunun kalbine nazar ettiğinde orada kendi sevgisini görsün, kendi marifetini görsün, kendi adını görsün. O zaman işte bu kalp, kalbi selim haline gelir. Allah'ın sevdiği, sevgisinin olduğu bir kalp haline gelir. Böyle kulu da Allah sevmiş olur diye ifade edelim.
Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. Fakat bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bir sonraki programımızda kaldığımız yerden 15. ayet-i kerimeden devam ederiz diyelim.
İnşallah.
Peki kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim bu haftaki programımızda, programımızın ilk kısmında Mülk Suresinin baş tarafından itibaren geldiğimiz yere kadar kısaca bir hatırlamış olduk. 12. ayet-i kerimeye kadar ve bu programımızda da 12., 13. ve 14. ayet-i kerimelerin tefsirlerinin üzerinde durmuş olduk. Bazı mülahazalarda bulunmuş olduk. Kıymetli malumatlar edindik. İnşallah bir sonraki programda da 15. ayet-i kerimeden devam etmeyi ümit ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hayırlı günler.